Ayrı bir mi? Gökleri süsleyen kartal. Wilbur Smith, sayfa 177. Bıçağın altına yatma zamanı gelmişti ve David bıçak ve acının iki ortak olduğunu anlayacaktı. Onu narkozla bayılttıktan sonra karnından deri ve etinin bir kısmını yüzüp bir ucunu karına bağlı bıraktılar ve kesilen kısmı yuvarlayıp kalın bir sosis gibi yaptıktan sonra alçısız olan sağ koluna bağladılar. Kesilen ve karına bağlanan bu parça kol damarlarından beslenecek kan alacaktı. Bu ameliyattan sonra David yine yatağına getirilmiş ve baygın bir halde yatırılmıştı. Her iki gözü de kurtardık. Bunu söyleyen kişinin sesinden gururlandığı anlaşılıyordu. David gözlerini kaldırıp baktı ve onları ilk kez olarak gördü. Yüzleri sadece gözleri açıkta kalacak şekilde maskeli bir takım insanlar yatağının çevresine dizilmişlerdi. Ancak görüşü daha önce kullanılan merhem ve şimdi onun yerini almış olan damla nedeniyle hala bulanıktı. Artık göz kapakları ile meşgul olabiliriz. Tekrar ameliyathane ve tekrar narkozdan sonra göz kapakları kaldırılıp şekillendirildi, dikildi. Anestezik ilaçların kokusunu, onu hasta eden bıçak ve ağrıların acısını bir sürede böyle çekecek, bekleyecekti. Harika, çok güzel. Enfeksiyonu çok güzel temizledik. Artık başlayabiliriz. Başındaki yaralarla üzerindeki cerrahatleri temizlemişlerdi ve David'in kıpkırmızı yara içindeki kafatası ve yüzü şimdi parlıyordu. Kulaklarının yerinde şimdi yumru halinde kıvrılmış iki parça vardı. Dişleri dudaksız ağzında iki sıra halinde bembeyaz görünüyorlardı. Çene kemiğinin bir kısmı ağzın içinde görünüyordu. Kesilmiş bir parça gibi duran burnun yerinde çift namlulu bir tüfeğin namluları gibi duran iki delik vardı. Ama her şeye rağmen gözlerinin güzelliği bozulmamıştı ve muntazaman dikilmiş, şekillendirilmiş göz kapaklarının arkasında koyu mavi birer boncuk gibi parlıyorlardı. ''Bugün enseden başlayabiliriz hemşire. Öğleden sonra lütfen ameliyathane hazır olsun.'' O gün değişik bir ameliyat geçirdi. Kalçalarından yüzdükleri zar halindeki deri parçalarını belirli bazı operasyonlardan sonra birleştirmiş ve sonra bunları açık yanıkların üzerine koyarak dikmişlerdi. Ancak David'in çektiği tüm acılara karşın bazen başarısız da olabiliyorlardı. ''Burası pek iyi olmadı. Yeniden denemeliyiz.'' Derisini yüzdükleri yerler bir süre sonra tamamen iyileşiyor, yeni bir deri tabakası ile kaplanıyordu. Ama donör olarak kullanılan bu bölümlerin de acısı ayrıydı. Harika! Burada graft, deri aşılama baştan sona tutmuş, ne güzel! Başının yanmış olan derisi böylece parça parça yine kendi vücudundan alınan deri parçaları ile kaplanıyor ve yavaş yavaş iyileşiyordu. Başına aşılanan deri parçaları, başlangıçta sert ve kabarık görünmelerine karşın zamanla göze batmayacak bir duruma geliyorlardı. ''Artık pediçeri çıkarabiliriz.''
''Öğleden sonra mı doktor?''
''Evet, ameliyathane hazır olsun.'' David daha sonra yanık merkezinde ameliyatların her perşembe yapıldığını öğrenecekti. Perşembe sabahları doktor ve hemşirelerin yatağı çevresine dizilip ameliyat sonuçlarını incelemelerini ve tartışmalarını pek sevmiyordu. Ama yine de onlara alışmıştı. Bir ameliyatla pediçelin karnına bağlı olan ucunu kestiler. Kalın sosise benzeyen parça şimdi koluna bağlı olarak sarkmış duruyor ve kan gereksinimini oradan karşılıyordu. Kolunu kaldırıp göğsüne bağladılar ve sonra pediçelin boşta kalan ucunu ikiye ayırıp birini çenesine, diğer parçayı da burun yerine diktiler. Pediçeli iyi beslenmiş, öğleden sonra şekillendirmeye geçebiliriz. Onu ilk ameliyat olarak alalım. Gerekeni yapar mısın hemşire? Oldukça uzun süren bir ameliyatta karnından alınan parça ile David'e başlangıçta biraz kabaca görünen bir burun, sert ve gergin dudaklar ve çene kemiğini örten bir parça kesip şekillendirdiler ve diktiler. Birkaç gün sonra doktorun sesini yine duydu. ''Ödem geçti, bugün öğleden sonra çeneye kemik graftı yapabiliriz.'' Göğsünü açıp dördüncü kaburgasını yatay olarak kestiler ve oradan aldıkları küçük bir kemik parçasını hasar görmüş olan çene kemiğinin yerine monte ettiler. Sonra Pediçel'in bir parçasından kesilen bir et parçası ile onun üzerini kapadılar ve diktiler. David için perşembe günleri artık bıçak ve anestezi anlamına geliyordu. Aradaki günlerde çeşitli ilaçlarla dindirilmeye çalışılan acılar, ağrılar ve iyileşmekte olan yaralar demekti. Belirli bir süre sonra bir seri plastik ameliyatlarla burnunu düzelttiler, güzel bir şekil verdiler. Burun delikleri açıldı ve göz kapaklarının şekillendirilmesi tamamlandı. Kulaklarının arkasına son graftlar yapıldı. Çeneye yapılan graftın aradan geçen günlerle katılaşması ve çeneyi aşağıya doğru çekmeye başlaması üzerine burada bir kesikle gevşemeyi sağladılar. David bir zaman sonra yeni dudaklarına da alışmaya ve onları kontrol ederek yavaş yavaş konuşmaya başladı. Artık açık yanık yarası kalmamıştı. Son yaralarda seri ameliyatlarla kapanmış ve gerekli yerler dikilerek iyileşmeye bırakılmıştı. David'de artık enfeksiyon tehlikesi kalmamış ve onu steril odadan çıkarmışlardı. Artık yeniden insan yüzleri görüyordu ve bunlar yatağının çevresine dizilenlerde olduğu gibi maskeli değildi. Bunlar dost, gülen yüzlerdi. Onu ölümden kurtarmış, yeniden yaşama döndürmüş ve yanmış kafasını yüzünü yeniden bakılabilir bir hale getirmiş insanlardı bunlar. Doktor bir sabah gülerek yatağına yaklaştı ve "Bundan sonra ziyaretçi kabul edebilirsin," dedi. "Herhalde seni sevindirecektir bu." Doktor İsviçre'deki bir hastanede yüksek maaşlı işini bırakmış ve bu hastanenin yanık ve plastik ameliyat bölümünün başına geçmek üzere bu ülkeye gelmişti. Genç ve tanınmış bir hekimdi. David bir an düşündü ve sonra başını iki yana salladı. "Ziyaretçim olacağını pek sanmıyorum," dedi. Yanık merkezinde geçirdiği 9 aylık süre içinde dış dünya ile ilişkisini tamamen kaybetmiş gibiydi. "Ama doktor, oh tabii olacak," dedi. "Burada kaldığın süre içinde pek çok kimse senin nasıl olduğunu sorup durdu. Öyle değil mi hemşire?"
"Tabii doktor, doğru."
"O halde soranlara artık ziyaretçi kabul edebileceğini rahatça söyleyebiliriz." Doktor ve yanındakiler uzaklaşmak üzereyken David, "Doktor," diye seslendi. "Bana bir ayna bulabilir misiniz? Yüzüme bir bakmak istiyordum." Doktor ve yanındakiler bunu duyunca birden durdular. Canları sıkılmış gibiydi. David bunu daha önce de istemiş fakat her seferinde red yanıtı almıştı. Onların duraklamaları üzerine birden öfkelendi ve "Allah kahretsin, bunu yapamazsınız," diye bağırdı. Diğerleri doktorun bir işareti üzerine odadan çıktılar ve o yavaşça David'in yanına geldi. Yumuşak bir sesle, "Pekala David," dedi. "Sana bir ayna bulmaya çalışacağım. Ama burada ayna pek kullanılmaz." David aylardan beri tanıdığı bu doktorun sesinde ilk kez olarak böyle bir acıma hissi sezmişti. Uzuvları yok olmuş, yüzleri yanmış ve değişmiş, acılar içinde yaşayan insanlara alışık olması gereken bu adam üzgün görünüyordu. Doktor bir an düşündükten sonra, "Bak sana bir şey söyleyeyim," diye konuştu. "Daima böyle kalmayacağını bilmelisin. Şimdiye kadar yaptıklarım sadece yaralarını iyileştirmek ve seni yaşama döndürmek içindi. Artık yeniden yaşayan bir insan oldun. Hiçbir uzvunu kaybetmedin. Ama eskisi gibi yakışıklı olduğunu söyleyemem. Görünüşünü değiştirmek için daha yapılacak çok şey var. Örneğin kulakların özel bir malzeme ile yeniden şekillendirilip çok daha mükemmel bir hale sokulabilir. Sonra..." Hala David'in kolunda asılı duran pediçeli gösterdi ve "Estetik çalışma," diye devam etti. "Burnun, ağzın ve gözlerinle ilgili seri estetik ameliyatlar geçirmen gerekecektir." Birkaç adım atıp pencereden dışarıya, güneşli bahçeye baktı ve sonra tekrar David'in yanına geldi. "Ama sana yalan söylemek istemem," diye sürdürdü konuşmasını. "Benim yapacaklarımın da bir sınırı vardır." Yüzüne ifade veren gözlerinin ve ağzının çevresindeki küçücük kaslar tahrip olmuşlar. Onları değiştirmen mümkün değil. Saçların, kaşların ve kirpiklerinin dibindeki foliküller, yani bezcikler tamamen yanmış. Büyük olasılıkla bir peruk kullanmak zorunda kalacaksın. "Ama..." David birden döndü, yanındaki küçük dolabın çekmecesini açıp cüzdanını aldı ve açarak bir fotoğraf çıkardı. Bu Ain Gedi vahasında Debra ile birbirlerine gülerken Hannah'ın çektiği resimdi. Resime bir süre baktı ve sonra doktora uzattı. Doktor fotoğrafa baktı ve demek bu kadar yakışıklıydın ha David. Bunu bilmiyordum dedi. Gözlerindeki acıma ifadesini gizleyememişti. Beni tekrar böyle yapabilir misiniz? Doktor resme uzunca bir süre baktı. Yakışıklı yüzün çekici hatlarını, simsiyah saçları ve mükemmel yüz profilini inceledi. Sonra acılı bir ifadeyle başını iki yana salladı ve ''Ne yazık ki hayır'' diye yanıt verdi. ''Bunun yakınına bile gelemem.'' David resmi onun elinden alırken ''Bilmek istediğim buydu'' diye mırıldandı ve acı acı güldü. ''Tekrar yaşayan bir insan olduğumu söylediniz. Bırakın da öyle kalayım, tamam mı?'' ''Yani estetik müdahaleler istemiyor musun? Daha çok şey yapabiliriz biliyor musun?'' ''Doktor, 9 ay bıçak altında yaşadım. Ağzımda burnumda anestezi kokuları, antibiyotik tadı eksik olmadı. Artık bunlardan uzaklaşmak istiyorum. Biraz sükunet ve temiz hava, tüm istediğim bunlar.'' ''Pekala, estetik ameliyatları şimdi yapmak zorunda değiliz zaten. Bunun için ileride istediğin zaman gelebilirsin buraya.'' Kapıya doğru yürüdü ve haydi gel diye ekledi. Gel de sana bir ayna bulalım. Koridorun sonunda hemşire odasının 2 kanatlı kapısı arkasında bir ayna vardı. Odada kimse yoktu ve ayna lavabonun üst kısmına asılı duruyordu. Doktor kapının kenarına dayanıp durdu ve ona baktı. David aynanın önüne gitti ve orada yüzünü görür görmez birden durdu. Pijamalarının üstüne mavi bir hastane robe de chambre giymişti. Arkadan yine eskisi gibi yakışıklı görünüyordu. Uzun boylu, geniş omuzlu ve dar kalçalarıyla mükemmel bir vücut yapısına sahipti. Ama bu mükemmel vücudun üzerinde duran baş adeta karabasan gibi bir şeydi. Elinde olmadan garip bir biçimde derin bir iç çekti ve dudakları acı ile aralandı. Sert ve incecik dudaklarla bu ağız bir kobranın ağzını andırıyordu. Korkulu gözlerini açarak aynaya biraz daha yaklaştı. Eskiden simsiyah saçların muntazaman taranmış bir şekilde sakladığı kafatası şimdi tamamen çıplaktı ve kabarık deri parçalarıyla kaplıydı. Yüzünün derisi ve eti yama içindeydi. Yanaklarında yara izleri görünüyordu ve bu izler yüzüne garip bir görünüm vermişlerdi. Gözleri yuvarlak ve korku doluydu. Göz kapakları ise alt taraftaki şişiklerle çok çirkin bir manzara oluşturuyorlardı. Burnu şekilsiz bir yumru halindeydi ve yüzüne hiç uymuyordu. Kulakları da yine şekilsiz birer et parçasıydı. Sanki başının iki yanına rastgele yapıştırılmışlardı. Kısacası kafası ve yüzü tamamen çıplak ve çirkin bir görünüm vermekteydi. David acılıydı ve sinirli bir şekilde gülmek istedi ancak dudakları iyice gerilmiş gibiydi. ''Gülümseyemiyorum bile'' diye mırıldandı. Doktor başını iki yana salladı ve ''Hayır'' diye yanıtladı onu. ''Yüzündeki kasları kontrol edemeyeceksin.'' İşin en korkunç yanı buydu işte. Asıl acı olan yama ve dikiş izleri değildi. Yüzündeki bu maskenin tamamen ifadesiz olmasıydı. Artık istese bile yüzüne ifade veremeyecek ve sadece donmuş, ölmüş, hareketsiz bir yüzle yaşamak zorunda kalacaktı. ''Pekala'' dedi ''ama sen bir de öteki adamı görmeliydin.'' Doktor onun bu esprisine acı bir gülüşle karşılık vermekten başka bir şey yapamamıştı. ''Kulaklarının arkasındaki son dikişleri de yarın alacağız. Kolunda kalan pedicel parçasını da keseceğiz. Böylece hastaneden çıkabilirsin. Hazır olduğun zaman buraya gelebilirsin.'' David parmağını başının çıplak derisi üzerinde gezdirdi. ''Hiç olmasa bundan sonra saç ve sakal tıraşı olmayıp müthiş para biriktireceğim.'' derken doktor dönerek odadan çıkmış ve David'i yeni başıyla yalnız bırakmıştı. Hastaneden çıkarken giymesi için ona getirdikleri pantolon, gömlek, ince ceket ve sandallar ucuz giysilerdi ve üzerine pek uymamışlardı. Ona ayrıca bir kasket getiren hemşire, yönetici odasında onu bir ziyaretçinin beklemekte olduğunu söyledi. David'i bekleyen uzun boylu, zayıf, soğuk gri gözlü ve saçları kırlaşmaya başlamış bir binbaşıydı. Ona elini uzatmadan kendini tanıttı ve sonra önündeki masaya bir dosya koydu. David'in soran gözlerle kendisine baktığını görünce, ''İsrail Hava Kuvvetleri'nden istifanızı istemem için gönderdiler beni.'' dedi. David acılar içinde hastanede yattığı, çoğu uykusuz geçen gecelerinde yeniden uçabilmenin hayaliyle yaşamıştı. Bir sigara çıkardı. Çaktığı ilk kibrit sönünce bir ikincisini yaktı ve sigaradan derin bir nefes çekip "Anlamıyorum," dedi. "Demek istifamı istiyorsunuz. Peki ya reddedersem?" O zaman görevi ihmal ve savaş sırasında komutanın emirlerine itaat etmemekten dolayı sizi askeri mahkemeye sevk etmekten başka çaremiz kalmayacaktır. David sigaradan bir nefes daha çekti ve başını sallayıp "Anlıyorum," diye mırıldandı. Sigaranın dumanı gözlerini yakmıştı. "Demek seçim hakkım yok, öyle mi?" "Ben gerekli kağıtları hazırladım. Lütfen şurayı imzalayın, bir de şurayı. Ben de tanık olarak imzalayacağım." David onun uzattığı kalemi aldı ve kağıtların üzerine eğilerek imzaladı. Kalemin gıcırtısı sessiz odada rahatça duyuluyordu. "Teşekkür ederim." Binbaşı kağıtları toplayıp dosyaya, sonra da çantasına koydu ve David'i başı ile selamlayıp kapıya doğru yürüdü. Ama David'in hafif bir sesle "Demek artık toplumdan atılmış bir adamım ben," dediğini duyunca birden durdu ve döndü. Bir an birbirlerinin gözlerine baktılar. Sonra binbaşının yüzündeki ifade birden değişti ve gözlerinde korkunç bir parıltı belirdi. "Yerine konması çok güç olan iki savaş uçağımızın kaybolmasından sorumlusunuz," diye başladı. "Bize büyük zarar verdiniz. Ayrıca yetişmiş bir savaş pilotumuzun ölümüne neden oldunuz ve bu ülkeyi savaşın eşiğine getirdiniz. İnsanlarımızın pek çoğu bu savaşta ölebilir ve bu ülke yok olabilirdi. Uluslararası iyi ilişkilerimiz olan dostlarımızın canını sıktınız ve düşmanlarımıza koz verdiniz." Bir an durdu ve derin bir nefes aldıktan sonra devam etti. "Askeri polis komutanlığı sizin askeri mahkemeye çıkarılıp savcının ölüm cezası istemiyle yargılanmanızı istiyordu. Sizi kurtaran başbakan ve tüm General Mordehai'nin gayretleri oldu. Bana sorarsanız bu duruma üzüleceğiniz yerde sevinmeniz gerekir. Oturun da halinize şükredin." Bunları söyledikten sonra birden döndü ve taş zeminde ayaklarıyla sesler çıkarıp gitti. David birden hastaneden çıkıp da ilkbahar güneşi altında yürüyebilme isteğinin kaybolduğunu hissetti. Birisi ona uzun süre hapishanede kalan mahkumların da çıkma zamanları geldiğinde böyle hissettiklerini söylemişti. Kapıya yönelmeden önce bir an durup düşündü ve sonra ağır adımlarla hastane sinagoguna yürüdü. İçeriye girdi ve kare şeklindeki ibadethanenin kuytu bir köşesine çekilip uzun süre oturdu. Duvardaki vitraylardan süzülen güneş ışınları içeriye rengarenk bir görünüm veriyordu. Orada moralinin biraz düzeldiğini hissetti ve yine ağır adımlarla dışarıya çıkıp bir otobüse binerek Kudüs'e doğru yola çıktı. Otobüste arka sıralarda pencere kenarında boş bir yer bulmuş ve oraya oturmuştu. Bir süre sonra birisi tarafından gözetleniyormuş gibi bir hisle başını kaldırıp baktı. Önündeki sırada yanında iki küçük olan, fakir giyimli, zamanından önce yaşlanmış gibi görünen bir kadın oturmaktaydı. Kadın küçük çocuğu kucağına almış, ona elindeki plastik şişeden bir şeyler içiriyordu. İkinci çocuk 4-5 yaşlarında sevimli bir kızdı. Kıvırcık saçları, koca koca siyah gözleri vardı. Otobüsün arkasına dönük olan yere oturmuş ve baş parmağını ağzına almıştı. Gözlerini David'e dikmiş, hiç kımıldamadan onun yüzüne bakıp duruyordu. David birden çocuğa karşı içinde sıcak bir yakınlık duydu. Aylardan beri kimseye bu kadar yakın olmadığını hissediyordu. Gülümsemeye çalışarak hafifçe eğildi ve elini uzatıp küçük kızın kolunu okşamak istedi. Ama küçük kız hemen elini ağzından çekmiş, ondan kaçıp annesinin koluna yapışarak yüzünü onun bluzuna saklamıştı. David bir sonraki durakta otobüsten indi ve yoldan ayrılıp taşlı yokuşu tırmanmaya başladı. Hava çok güzeldi ve etrafta yakınlardaki şeftali bahçelerinin kokuları duyuluyordu. Bir süre tırmandı ve tepeye yakın bir yerde durup dinlendi. Yorgunluktan nefessiz kalmış gibiydi ve titriyordu. Aylarca hastanede hareketsiz yatmak onu çok hamlaştırmıştı. Ancak yorgunluğunun tek nedeninin bu olmadığını da biliyordu. Otobüsteki küçük kızın ondan kaçması genç adamı gereğinden fazla üzmüştü. Başını kaldırıp özleyen gözlerle gökyüzüne baktı. Hava tamamen açık ve gökyüzü masmaviydi. Sadece kuzeyde birkaç gümüş renkli bulut kümesi görülüyordu. O bulutlara ulaşabilse orada sakinleşeceğini biliyordu. Bir taksiye atlayıp Malik Sokağı'na kadar gitti. Ön kapı kilitli değildi ve o anahtarını çıkarırken hafif bir itişiği de açılıvermişti. Şaşkın ve endişeli bir tavırla içeriye girip salona geçti. Eşyalarda hiçbir değişiklik yoktu. Her şey yerli yerinde ve aylarca önce bıraktığı gibiydi. Ancak birisi gelmiş ve ortalığı temizlemiş olmalıydı. Sonra zeytin ağacından yapılmış masa üzerindeki vazoda çeşitli renklerde taze çiçeklerden oluşan bir buket duruyordu. David sıcak ve baharatlı bir yemeğin kokusunu duydu. Yağsız ve lezzetsiz hastane yemeklerinden sonra bu koku birden iştahını açmıştı. Bir an durup düşündü, sonra "Hey, kim var orada?" diye seslendi. Arkasındaki kapalı banyo kapısından "Merhaba, evine hoş geldin" diyen bir ses duyunca irkildi. "Bu kadar çabuk geleceğini hiç sanmıyordum doğrusu. Beni gafil avladın." Tuvaletin sifonu çekildi ve sonra kapı açılarak Ella Kadeş koca vücudu ile dışarıya çıktı. Üzerinde her zamanki geniş ve rengarenk kaftanlarından biri vardı. Elma yeşili geniş kenarlı şapkasının bir yanı Avustralyalı askerlerininki gibi koca bir yeşim taşı ile tutturulmuştu. Kalın kollarını iki yana açmış, yüzünde tatlı bir gülücükle ona "Hoş geldin" diyordu. David'e doğru gülerek geldi ve parlak küçük gözlerindeki korkunç ifadeye rağmen gülümsemesini uzun süre bozmadı. Ona yaklaşınca adımları yavaşladı. "David" diye kısık bir sesle konuştu. "Bu sen misin David?"
"Merhaba Ella."
"Aman Tanrım, ey benim merhametli Allah'ım, benim yakışıklı aslanım, sana ne yaptılar böyle?"
David elini kaldırdı ve boğuk sesiyle "Bana bak koca bebek" dedi. "Sakın burada zırlamaya kalkma, yoksa seni tuttuğum gibi şu merdivenden aşağıya atarım, tamam mı?" Ella kendini kontrol edebilmek, gözyaşlarına hakim olabilmek için büyük gayret gösteriyordu. Ama koca kollarıyla onu sarıp göğsüne bastırırken çenesinin titremesine ve hıçkırıklarına engel olamadı. Sesi boğuk ve genizden çıkıyordu.
"Buzdolabına bir kasa bira koydum. Sonra da ikimize baharatlı çok güzel bir yemek yaptım. Benim körili yemeğimi çok seveceksin. En güzel pişirdiğim yemektir o."
Yirminci ayının sonu. Sayfa 186.